Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle yeni bir Oto Gündem haftasında birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi programımızın hemen açılışında sizlere YouTube sayfamızda, bu gördüğünüz sayfada lütfen bizleri, eğer beğeniyorsanız, daha önce izlediyseniz, sevdiyseniz, yorumlarımıza hoşunuza gittiyse lütfen bizi, bu kanalı beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi, emoji ile bile olsa bir yorum yapmayı, yorum bırakmayı, hatta eğer çok da baktınız ki gerçekten iyiymiş ya falan deyip WhatsApp'tan birilerine gönderip paylaşmayı da tercih edebilirsiniz. Bunun için memnun oluruz. YouTube çünkü bu tip şeyleri seviyor. O yüzden sizden böyle küçük bir destek isteyerek başlamış olalım her hafta olduğu gibi. Ve tabii ki sevgili Barış'a hemen dönüyorum. Barış'ım, birincisi geçtiğimiz hafta Alpin etkinliğine gittin. Onu aslında merak ediyorum ben, bir tanesi, ama onun için zannediyorum ayrı bir videom var.
Evet.
Ayrı peki, bir o zaman sor nasıl, güzel miydi peki? Yani beklediğin gibi geçti mi?
Güzeldi. Hava şartları biraz bize mani olsa da, böyle programın aksaması neden olsa da güzel bir lansmandı. Keyifli geçti.
İyi bakalım. Peki hepsinin detayını ayrı bir videoda Alpine'le ilgili Renault'un bu işte kaç yıllıktı bu? Kaç yılındaki arabaydı o? 66 model miydi? Neydi o araba?
Aslında 1955 yılında oluyor Alpine markası. İşte A110 modelini 1960'ların sonuna doğru çıkarıyor. Ya da 60'larda, 62 civarında çıkarıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu da onun aslında Türkiye'de satışa sunulan A110'da ondan esinlenen yeni bir model.
Model. Bütün detaylar, detaylar videoda diyorsun. Peki. Onu hatırlatmış olarak başlamış olalım. Ben heyecanla bekliyorum. Alpine bir taraftan Formula 1'de. Formula 1 demişken de aslında şunu söyleyelim. Tekrar İstanbul'da bir Formula 1 ihtimali de ortaya çıktı. Onu da hatta ben de böylece tekrar şimdi demin şu, bakın şöyle bir göstereyim ekrana. Şimdi bu gördüğünüz kullanılmamış aslında 2005 yılı Formula 1 bileti. 2005 yılında bronz, işte meşhur, hatta 8. virajın oradaki blok olsa gerek bu. Öyle tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum. Kullanılmış bir biletle 2005 yılında, ta 2005 ilk yarış içinde. Şimdi tekrar yeniden Türkiye'ye gelme ihtimali var. Dolayısıyla heyecanla bekliyoruz. İşte Muhammed Bin Sülayem'le FIA Başkanı ile görüşmelerin yapıldığı, yeniden bir işte bir düzenleyici, Formula 1 İstanbul Park'ın yeni bir işletmeciye verilerek bir daha bunun başlaması ile ilgili birçok ihtimal konuşuluyor. Zannediyorum güçlü bir ihtimal, öyle görünüyor. Tabii ki İstanbul'a gelmesini istiyoruz. Çok keyifli, dünyanın en çok konuşulan motorsporu Formula 1 halen. En sonda biliyorsunuz Hamilton geldiğinde, Hamilton'ın şampiyon olduğu yıl yapılmıştı. Çok olaylı da bir yarıştı. İşte asfalt yenilenmişti. Bütün arabalar evet, buz pistinde gibi kayıyordu. Hatta işte Tuzla Belediyesi'nin aracı çıkmıştı. İşte bir temizlemişti yolları falan, o suları temizlemeye çalışmıştı. Yani o da çok fantastik bir yarıştı gerçekten. Ama aynı yıl, o kadar olay olmasına rağmen, aynı yıl sonu, sezon sonu yapılan ankette, sürücüler arasında yapılan ankette en heyecanlı ve en güzel yarışın da İstanbul olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat sonra nazar mı değdi diyelim, işte tabii anlaşmalar kolay şeyler değil. Sondaki sene işte tekrar olacak dendi ama Ramazan'a geliyor, biz bu zaman istemiyoruz diye bir açıklama gelmişti. Ramazan sonrasına yapılsın denmişti. Sonra kaldıydı, yapılmadı, bir daha da gelmedi. Umarız bu vesileyle yeniden, tabii ki daha rekabetçi olmasını umduğumuz önümüzdeki sene. Çünkü bu senede Red Bull'un çok ciddi bir hakimiyeti var. O yüzden hani ilk iki yarışı ilk iki bitirdiler, 1-2 bitirdiler. Böyle olunca çok heyecanı kalmıyor. O yüzden ben de böyle hani Formula 1 varmış yokmuş diye çok düşünemiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da, yani bu aslında 2005'te Türkiye'ye geldiğinde de aşağı yukarı Ferrari'nin çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Orada da böyle sular kaynıyor aslında. Bir ara belki böyle bir şey yapabiliriz bilmiyorum ama böyle bahsetmişken, işte Hamilton'ın Ferrari'ye gidecek olması 2025'te. Şimdi Verstappen'in belki Mercedes'te bir böyle geçmesi ihtimali konuşuluyor. Onların da çünkü iç bir soruşturması var. Marco ile ilgili, Horner ile ilgili falan, o takım direktörü ile ilgili. O yüzden orası da bir kaynayan kazan. Aslında evet, bir bilen birisiyle şöyle güzel anlatacak birisini de alabiliriz konuk kendimize. Bir konuşabiliriz dilersen, aklımızda olsun. Evet, böyle program başında ben bayağı anlattım ama yani ufak özet geçmiş olalım. Sezonda başladı, heyecanlı, keyifli olur umarım. Tabii ki rekabet her yerde lazım. Rekabet olmayınca can sıkıcı oluyor. Tıpkı işte kuralları, burada fiyatla ilgili kuralı kim koyuyorsa, o nasıl bütün fiyatları belirleyen o oluyorsa, can sıkıcı oluyorsa, aynı şey Formula 1 içinde ve hayatın her alanında geçerli. Rakip yoksa, rekabet yoksa tadı yok işlerin.
Maalesef
kullanıcı öyle için. Evet, şimdi gelelim haberlerimize diyelim madem öyle. Bu hafta Yine Çin'den haberimiz var ama zam haberimiz çok yok galiba. Fakat bugünlerde ben bir şey gördüm. Sana aslında hemen onu sorayım mı açılışta? İndirim beklentisi vardı da o gelmedi tarzında bir şey var. Yani ne fiyatlar düşüyor, araba satışları yükseliyor. Böyle arada derede bir durumdayız diye bir şikayet gördüm. Ben haberler gördüm. Ne diyorsun?
Yani şu an için zaten tam da böyle seçim arifetindeyken böyle gelgitlerin olması normal. Beklentiler var. Beklentiler ama şu an için aslında otomobile talep yüksek. Çünkü herkes seçimden sonra işte döviz kurunun artacağını, fiyatların yükseleceğini düşündüğü için ve henüz daha yıl başında olduğumuz için tabii ki şeyden gelen bir talep var. Yıl başında hemen ÖTV engelli indirimiyle ÖTV muafiyetli araç alım limiti artınca tabii ki onlara bir rağbet oluştu. Şimdi hala daha Mart ayına gelmemize rağmen fiyatların daha yükselmemesi için hala sınıra giren güzel araçlar varken onları almaya çalışanlar var ama şu an için dediğin gibi bu beklentiler henüz karşılık bulmuş değil. Tamamen şu anki aslında talep de seçimden kaynaklı bana göre. Herkes şu anda talebini öne çekmiş durumda. Geldi. Öne çekmiş durumda. Hani seçim gerçekleşmeden ve fiyatlar artmadan herkes bir şekilde araç almaya bakıyor şu anda.
Anladım, evet. Ben de bir enteresan şey okudum çünkü. Yani satışlar da yükselmiyor, fiyat da düşmüyor. Yani aslında satış yükselmediği için bir fiyat kampanyası falan bekleyenler, ben haberden onu anlamıştım. Bir taraftan da bu vardı ama dediğin doğru, çok karmaşık bir dönemdeyiz. Birçok konuşma var. Yani işte Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in söylediğine göre de dolarda bir dalgalanma daha fazla beklemiyor. Bu konudaki ilgili adımları attıklarını söylüyor. Merkez Bankası'nın bunu kontrol altına aldığını söylüyor. Seçimle ilgili olur olmaz bilemeyiz buna. Yani bir siyasi bir açıklama mı yaptı yoksa başka türlü gerçekten bir denge gördüğü için. Çünkü zannediyorum Fitch de bizim puanımızı tekrar pozitife çekti. Dolayısıyla böyle enteresan bir durumdayız. Umarım işler iyiye gider de inşallah zam değil de indirim veya en azından daha yükseğini değil normalini konuşur. Yani daha doğrusu artık normal kalmadı da bu seviyelerde fiyatlar konuşuruz dilerim. Çünkü bunlar hep herkesin araç alım satımını etkiliyor. Elektrikli araç da bu anlamda tabii vergiden dolayı bir avantaj mı değil mi diye düşünenler var. Hadi ya bunları konuş, yani habere giremedik, haber atarız artık sonundan ama bir de onu sorayım. Elektrikli araç alınır mı yoksa ben yine gidip dizel veya benzinli bir araç mı alayım desem sen bugün ne alırdın Barış?
Ya şöyle, bunu her zaman konuşuyoruz zaten. Bu tamamen kişinin kendi elindeki imkanlara bağlı. Çünkü bugün günümüz şartlarında elektrikli otomobil alınmaz diyemeyiz. Neden? Senin herhangi bir şekilde evinde şarj etme imkanın varsa veya bir wallbox kurabileceğin bir ortam varsa, sitede yaşasan bile otoparkına kuruluyor biliyorsun. Bu şartlar altında elektrikli otomobil sahibi olmak oldukça mantıklı. Hem normal içten yanmalılara göre ÖTV'si düşük. Şu anda onlara göre daha iyi fiyatlarla sahip olabiliyorsun. Yani atıyorum aynı otomobilin hibrit versiyonlusu 2-3 milyonlarda gezerken %100 elektrikli versiyonu sırf %10 ÖTV dilimine girdiği için 1-1,5 milyonlarda gezebiliyor. Aslında fiyat avantajı var ama dediğim gibi herkesin elindeki imkana bağlı. Mesela benim şu anda bulunduğum yerde evimde şarj etme imkanım olmadığı için benim için elektrikli otomobil çok mantıklı değil. Neden? Çünkü ben sürekli arabam için dışarıda AC ya da DC şarj aramak zorundayım. Bu da çok sürdürülebilir bir seçenek olmuyor açıkçası. Ama imkanı olanlar için hala elektrikli otomobiller hala değil şimdiden aslında mantıklı.
Peki, çok güzel bir cevaptı. Ben üzerine bir şey eklemiyorum. Hemen ilk haberimize geçelim diyorum. Ford Otosan'la ilgili bir haberimiz var galiba ilk sırada.
Evet.
Nedir? Otosan'ı seviyoruz yani. Yerli, hani Ford böyle bir şey diye. Üretimle ilgili her haber bizim sevdiğimiz haber. Ne olmuş?
Ford Otosan aslında son zamanlarda güzel adımlar atıyor. Güzel yatırımlar yapıyor. Hatta işte sürekli Otosan'ın Türkiye'de ticari tarafa ağırlık vermesi, otomobil tarafında çok böyle aktif olmaması, satışlarda hep geriden gelmesi hep şu şeylere sebebiyet veriyordu. İşte Otosan binekten çekiliyor mu, işte ticariye mi önem veriyor falan. Ama bunun sonrasında işte yeni bir fabrika alarak yurt dışında, Romanya'daydı yanlış hatırlamıyorsam, orada fabrika alarak ve orada Ford Puma'nın ve onun %100 elektrikli versiyonunun üretimini devralarak güzel bir şekilde binekte de hala iddialı olduklarını gösterdiler. En azından Türkiye özelinde olmasa da Şimdi de yatırımlarına devam ettiklerine dair güzel bir haber geldi. Nedir bu? Aslında bu da bir nevi ticari ama %100 elektrikli araç olduğu için bu bizim için sevindirici. Çünkü ülkemize know-how gelmesi demek. Burada elektrikli otomobillerin, elektrikli araçların üretimi konusunda biliyorsun artık otomotiv elektriklere doğru evriliyor. İçten yanmalılar yavaş yavaş sona eriyor. Tabii ki bu çok kısa vadede olmasa da en azından şu an bakıldığında böyle bir gelecek bekliyor otomotiv dünyasını ve ülkemizdeki otomotiv üretimini temsil eden şirketlerin de elektrikli araçlara doğru bu şekilde evrilmesi, yönelmesi güzel bir gelişme oluyor. Şimdi baktığımız zaman nedir bu? Ford Otosan bataryalı elektrikli araç geliştirecek. Bunu ne kapsamda geliştirecek? Avrupa Birliği'nin elektrikli araç geliştirme konusunda belli projeleri var. İşte Horizon Europe, Ufuk Avrupa tarzında bir program var. Bu program kapsamında modüler, kullanıcı odaklı ve sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar geliştirilmesini hedefleyen bir ZEV UP projesi var bu proje kapsamında. Ford Otosan da bu proje kapsamında bataryalı elektrikli araç geliştirecek.
Bu araçların batarya Türkiye'de mi yapılacak? Öyle bir şey var mı?
Yani Ford Otosan ticari tarafta en azından baktığımızda üretimi Türkiye'de olduğu için ben Türkiye'de yapılacağını düşünüyorum ama çünkü yurt dışındaki fabrikalarda belki en azından geliştirilmesinde, Ar-Ge'sinde yardımcı olur ama üretim tarafında ne kadar bir fayda sunarlar veya onlara bir görev verilir mi? Şu an için bunu bilmiyorum açıkçası ama geliştirilecek araçların şu açıdan özel olması dikkat çekiyor. Bunlar değiştirilebilir bataryayla gelecek. Değiştirilebilir batarya teknolojisini biliyorsun. Evet. Özellikle şeyden bugünümüzde bile hala bunları üreten Çinli NIO'dan biliyoruz. Otomobillerinde değiştirilebilir batarya teknolojisi sunuyor. Bu ne fayda sağlıyor? İşte siz araçları batarya olmadan satın alıyorsunuz ve aylık batarya programına, batarya değiştirme programına abone oluyorsunuz. Bataryanın şarjı bittiğinde değişim istasyonuna gidip 2-3 dakika içerisinde dolusuyla değiştirebiliyorsunuz. Ford Otosan'ın buradaki teknolojisi de aslında geliştireceği araçların bu şekilde batarya değişim teknolojisine sahip olması da güzel bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.
Kesinlikle Otosan'ı seviyoruz dediğim gibi. Yani Türkiye'deki üretimle ilgili her şeyi seviyoruz. Otosan'da artık yıllardır Ford'un bir parçası. Hayırlı olsun. Tabii bir de böyle yeni teknolojiden bahsedince daha da heyecanlı, keyifli. İster Ar-Ge'si olsun, ister üretimi olsun, hangisi olursa olsun. TOGG'un yanı sıra bunların da hayata geçmesi, Türkiye'deki bu ekosistemin güçlenmesi bize bilgi birikimi anlamında daha sonra kullanılabilecek önemli bir fayda sağlayacaktır. Hayırlısı olsun. Bekliyoruz güzel haberleri. Bir sonraki habere geçiyoruz o zaman. Bu sefer tabii bana göre ilginç yani. İtalya ve Chery. Bir haber. Yani evet. Senden dinleyelim. Hayırdır, neyin nesi bu?
Şimdi zaten son dönemde konuştuğumuz otomotiv dünyasında elektrikli araç denince konuştuğumuz konulardan bir tanesi ne? Çinlilerin Avrupa'ya veya ABD'ye yönelik istila olarak da adlandırılan veya yayılmacı politikada diyebileceğimiz bu şekilde işte satış olsun, üretim olsun, deniz aşırı pazarlara hiç olmadıkları kadar aktif onlara yönelmeleri. Chery'de tabii ki Çin'in en fazla ihracat yapan otomotiv markalarından, otomotiv şirketlerinden bir tanesi olduğu için tabii ki sadece Chery markası olarak değil, Chery grubu olarak düşünmek lazım bunu. Çünkü Chery'nin kapsamında da birçok marka faaliyet gösteriyor Çin'de. Chery grubu da bu konumunu dikkate alarak en azından Avrupa pazarında daha gelişmek için, oradaki iddiasını arttırmak için orada üretim yapma konusunda iddialar var. Chery'nin şu anda İtalya hükümetinin Chery ile görüşüne dair iddialar var. Bu görüşmelerin aslında net bir açıklaması yok iki taraftan da ama şöyle gelişmeler var. İtalya hükümetinin bir kere şunu biliyoruz. Otomobil üretimini yani İtalya'daki araç üretimini arttırmak istiyorlar. Şu anda yıllık araç üretim kapasiteleri 800 binin biraz altında. Onu 2030'a kadar yani bu 10 yılın sonuna kadar 1.3 milyon seviyesine çıkarmak istiyorlar. Tabii ki bu konudaki en büyük iddia da ne? Onlar da şu anda tabii ki Fiat var ama Fiat şu anda Stellantis çatısı altında. Stellantis'le doğru görüşmelerini sürdürüyorlar. 2030'a kadar biraz daha üretimi arttırın, en azından 1 milyon seviyesine çekin diye görüşüyorlar ama kendi hedefleri 1.3 milyon olduğu için Stellantis dışında bir veya iki markaya daha ihtiyaçları var. Burada da işte Çinli üreticiler devreye giriyor. Hatta İtalya hükümetinin 3 farklı Çinli üreticiyle görüştüğü belirtiliyor. Bunlardan biri BYD, biri Great Wall Motors, biri de Chery. BYD'nin zaten kısa süre önce, hatta Aralık ayında Macaristan'a fabrika kuracağını açıkladığını biliyoruz. Yani zaten Avrupa atağını Macaristan'la beraber başlatıyor otomobil tarafında. O yüzden hani İtalya tarafında da yeni bir fabrika çok mantıklı olmayacağı için kısa vadede BYD'yi bir kenara bırakabiliriz. Buradaki saydığım 3 marka, 3 şirket arasında en iddialısı Chery kalıyor. Yani bu iddiaların doğru olabileceğini akla getiriyor bu durum. Şu anda çok büyük detaylar yok. Çok fazla bilgi verilmedi bu konuda ama Chery'nin İtalya'da var olan bir fabrikayı yenileme veya sıfırdan bir fabrika kurma konusunu değerlendirdiği söyleniyor. Onun dışında tabii ki İtalya'dan başka seçenekler de elde var. Keşke Türkiye'de bu seçenekler arasında olsa. Türkiye'de üretim yap, evet. Oradan Avrupa'ya gönderse, ama en güçlü seçeneklerden birinin de İspanya olduğu belirtiliyor. Barcelona'daki eski Nissan fabrikası var biliyorsun orada. Belki de o fabrikayı alıp yenileyebileceği, orada faaliyete geçirebileceği konusunda iddialar var. Bakalım nasıl gelişmeler olacak, ama bu gelişmeler net bir şekilde gösteriyor ki Çinliler gerçekten Avrupa'ya açılma konusunda çok iddialılar. Biliyorsun Avrupa'daki yetkililer sürekli hani şey peşindeler. Ya buraya gelip sadece satmasınlar, yatırım da yapsınlar. Hani Çinli üreticiler demek ki
bunun cevabını
bu konuda, hani bunu da aşma konusunda çok iddialılar. Üretimde yapacaklar net bir şekilde.
İlginç bir haberdi bence. Hani böyle satır arasında kalmasından ziyade gerçekten değinilmesi gereken bir haberdi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çayı çünkü yani. Çin, İtalya hani açılımı ile ilgili, yani İtalya kapılarına dayanmış olacaklar. Avrupa'dan evet. Üretim yapıp dağıtma ile ilgili. İşte Tesla'nın Hindistan hamlesi, bir taraftan da Çin'in Chery ile İtalya hamlesi. Bunlar gerçekten ilginç hamleler, ama tabii İtalya'nın da o söz sahibi durumdan şimdi böyle bir duruma gelmesi, yani Fiat'la beraber ve diğer markalarıyla beraber şimdi bunu konuşuyor olması otomotivdeki büyük değişimin de bir nevi göstergesi diyebiliriz. Peki, teşekkür ediyoruz. Peugeot'a geçiyoruz şimdi. Peugeot'da ne var? Hemen şöyle ekrana vereyim. Cicimel sevdiğimiz bir model var. Bununla mı ilgili haberimiz?
Evet, Peugeot'un küçük modeliyle ilgili Türkiye pazarını ilgilendiren bir haberimiz var. Nedir bu? Yeni Peugeot 208 Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni diyoruz ama zaten makyajlı olduğunu evet. Her zaman dile getiriyoruz. Makyajlanmıştı geçtiğimiz aylarda. Şimdi zaten bir süredir Peugeot 208'de, hatta yılbaşından beri yanlış bilmiyorsam, Türkiye'de satışta değildi makyajlısı geleceği için. Hem içten yanmalı motorlusu hem de E208 isimli %100 elektrikli versiyonu Mart ayı itibariyle Türkiye'deki showroomlarda yerini almaya başladı. Fiyatlar nedir? Hemen fiyatları söyleyelim. Tabii ki 1.2 litre PureTech benzinli motorun iki farklı versiyonu var. Giriş seviyesinde 100 beygir güç üretiyor. Diğer iki seçenekte ise 130 beygir güç üretiyor. Tüm versiyonlarda 8 litre otomatik şanzıman kullanılıyor. Giriş seviyesi 1.210.500 TL'den başlarken GT versiyonuyla beraber 1.396.500 TL seviyesine kadar çıkıyor. E208'de GT donanım seviyesiyle geliyor. 100 kW'lık elektrik motoru var ve 1.361.500 TL fiyata sahip. Yani burada GT donanım seviyesine sahip iki farklı versiyonun yaklaşık 30.000 TL farkla satıldığını görüyoruz. Aslında Peugeot tarafında ya da işte Stellantis tarafında biliyorsun birçok modelin artık %100 elektrikli versiyonu da geliyor ve Stellantis şu strateji uygulamaya çalışıyor genelde. Donanım seviyesi olarak iki içten yanmalı olarak ve tam elektrikli olarak onların fiyatlarını birbirine benzer tutmaya çalışıyor. Burada da net bir şekilde fiyatların benzer olduğunu, sadece 30 bin liralık bir fark olduğunu görebiliyoruz iki GT donanım seviyesi arasında. Yeni versiyonda neler var? Bir kere Peugeot'un yeni tasarım dilini, son tasarım dilini ortaya koyan bir yüzle karşılaşıyoruz Peugeot 208'de. Nedir bunlar? İşte 3 modülden oluşan ince farlar, hemen altta aslan pençesi olarak adlandırdığımız gündüz ledleri tampondan aşağı kadar uzanıyor. Biraz daha geniş tamponun alt kısmına kadar uzanan yeni bir panjurla karşılaşıyoruz burada. Tabii ki Peugeot'un son modellerinde en çok dikkat çeken detaylardan biri olan yeni jant tasarımları da 208'de böyle net bir şekilde kendini gösteriyor. Yeni renkler var, gövde renkleri var. Şu anda gösterdiğim modelde de bu yeni gövde renklerinden bir tanesini görüyoruz. Peugeot bu renkler konusunda da işte sıkıcı seçeneklerden ziyade böyle daha çok insanların algısını dikkatini çekecek, onların beğenisine hitap eden farklı renk seçeneklerine yöneliyor. Bu da onlardan bir tanesi diyebiliriz. Baktığım zaman şöyle detaylara ne var? Bir kere tabii ki iCockpit teknolojisinin yenilendiğini görüyoruz. Aslında ilk nesil 208'de tanıtılmıştı ikonik iCockpit teknolojisi. Yeni 208'de de makyajlanan 208'de de böyle son nesil olarak yoluna devam ediyor. İlk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran bulunurken burada tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekran bulunacak. Tabii ki bu 7 inçlik ekran bu dijital gösterge paneli bu ilk iki donanım evet. seviyesinde. Daha üstünde ise daha büyük bir dijital gösterge paneli göreceğiz ama en azından ortadaki merkezdeki ekran olarak tüm 208'lerde 10 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Tabii ki yeni arayüz, yeni yazılım, daha sezgisel çalışması, daha hızlı tepki vermesi bunların hepsi son nesil iCockpit'te gördüğümüz detaylar zaten 208'de de görev yapacak net bir şekilde.
Evet.
Hemen burada E208'e geçiş yapmak istiyorum. %100 elektrikli versiyona. Onda 50 kWh'lik bir bataryamız var. 100 kW ve yani 136 beygir güç üreten bir elektrik motoru görev yapıyor.
Çok
363 güzel. Kilometre birleşik 498 yani 500 kilometreye yakında bir şehir içi WLTP'ye göre menzil vaat ediliyor. Bu menzillere hani gerçek kullanımda çok ulaşır mı bilmiyorum. 50 kWh oldukça küçük bir batarya. Gerçi küçük bir otomobilden bahsediyoruz ama
evet,
şehir içinde
evet.
en azından 500 kilometre yapmasa bile 400-450 kilometre arasını rahat görecektir diye düşünüyorum.
Çok güzel.
Baktığımız zaman AC şarj hızı 7.4 kW olurken burada 100 kW'a kadar hızlı DC hızlı şarj desteğimiz de mevcut. Bu da bataryayı 25 dakikada %20'den %80 doluma getirebiliyor.
Getirebiliyor.
Frenlerden bahsetmiştik zaten. Bu da yine bakalım B segmentteki iddiasını devam ettirecek.
Evet ya araç tabii çok şık tatlı bir araç dedim demin de söylediğim gibi. Biz daha önce de konuşmuştuk seninle bunu. Plakası dikkatimi çekti. Galatasaray 056. enteresan hangi ülkede çekildi bilmiyorum fotoğraflar ama şey güzelmiş yani aracı güzel yapmışlar. Tabii PSA'nın aslında bir nevi artık tutturdu hani Corsa işte 208 nedir bir başka markada da işte Opel'de Corsa bu tarafta Peugeot'da 208 bir başka markasında yine buna uygun yine en küçük modelini veriyor. Bu yapıyı bence güzel kullanıyorlar. Renk olarak da çok tatlı bir renk seçmişler. Buradaki LED farlar da tatlı görünüyor. Hani ben böyle dışarıdan gördüğümde ki zaten artık o karakter yansıtma işini de araçlar arasında yansıtma işini de iyi başarıyorlar. Yani işte buradaki o üç çizgi yani kaplan pençesi, aslan pençesi işi. O yüzden enteresan oldu. Tabii aslan deyince şimdi şey de enteresan oldu. Abi. Bütün Galatasaraylılar alır ben sana söyleyeyim. Peugeot, aslan.
evet, evet.
evet, peki.
Gerçekten güzel. Tam uyumuş.
tam uyudu gerçekten ya. Ne olmuş? Bak bir haber de geldi bu arada. Neyse Intel rekor kırmış. Peki, teşekkür ediyoruz. donanmahaber.com'da da bu habere ulaşabiliriz. Şimdi sırada yine başka bir haber var. Hollandalı Carver Türkiye'de satışa sunuluyor. Kimdir, neyin nesidir senden bir dinleyelim bu Carver'ı. Ben merak ettim. İlginç bir araç çünkü.
Şimdi gerçekten dediğin gibi ilginç bir araç. Çünkü baktığında ne motosiklete benziyor ne böyle bir arabaya benziyor. İkisi arasında kalmış 3 tekerlekli bir elektrikli araç. Tabii ki Carver Türkiye pazarına yeni giriş yapacak bir marka. 1994 yılında Hollanda'da serüvenine başlamış. Aslında eski bir marka olmadığını buradan görebiliyoruz ve kayaktaki dönüş tekniği olan carving kelimesinden ismini alıyor. Bu şekilde Carver ismi türetilmiş. Ve bu arada geçen sene en iyi mikromobilite elektrikli aracı seçilmiş Hollanda'da. Bu artık bu marka Türkiye macerasına başlıyor. Sen fotoğraflarda gösteriyorsundur. Oldukça ilginç bir tasarımı var. Aslında tasarımdan ziyade biraz çalışma prensibi de ilginç. Çünkü arka tekerleklerdeki süspansiyon sistemi sayesinde normal motosiklet gibi virajlarda yatıyor ama arkadaki tekerlekler sabit bir şekilde yerinde kalıyor. Yani oldukça iyi çalışan ve hareket kabiliyeti yüksek bir süspansiyon sistemi görev yapıyor burada. Arka taraf tamamen stabiliteyi, dengeyi korurken siz normal motosiklet kullanır gibi böyle virajlarda sağa sola yatabiliyorsunuz. Aslında bu araçların alameti farikası bu diyebiliriz tam elektrikli olmaları dışında. Burada Gelecek versiyonlar önemli. İki farklı donanım seviyesi geliyor binek olarak adlandırabileceğimiz versiyonda. Carver S Plus ve Carver R Plus. Bunlar tabii ki ne fark ediyor? Bunların son hızı fark ediyor, sunduğu beygir gücü fark ediyor, menzili fark ediyor. Hemen onlara da değineyim ama ona değinmeden önce şöyle iç mekanda şu var. Tabii ki bu kadar dar araç ne kadar bir kişi mi kullanabiliyor, iki kişi mi kullanabiliyor tarzında merak edilebilir. 1+1 oturma düzeni var. Yani dar bir araç olduğu için bir kişi önde, sürücü önde, yolcu da arkada oturma düzeni var. Bu şekilde 75 litrelik bir bagaj hacmi de sunuyor. Yani şehir içi kullanım için en azından böyle hani markete gidip gelme, ne bileyim ya da işe gidip gelme tarzında böyle ihtiyaçlar için kullanılabilecek güzel bir araç olduğunu söylemek mümkün. Carver S Plus modeli biraz daha R Plus'a göre üstün. Neden? 80 km saat son hıza çıkabiliyor. 100 km menzili var ve 3 saatte %80 şarj gibi önemli özellikleri var. R Plus ise aslında biraz Türkiye'de biliyorsun Citroen Ami var. 45 km saat son hızı var. İşte B1 ehliyetle de kullanılabiliyor ama işte sadece şehir içi sokaklarda kullanılabiliyor. Otoyollara çıkamıyor, köprüleri kullanamıyor. Aslında R Plus da öyle. Biraz daha kullanım yaşını düşürebilmek için en azından böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Çünkü bunda da son hız 45 km saat. 130 km burada menzil, son hız biraz daha düşük olduğu için menzil artıyor. 130 km şehir içi ulaşımda güzel bir seçenek olarak sunuluyor. Mesela burada belirtilmiş Carver S Plus B sınıfı ehliyet gerekirken Carver R Plus kullanımı için en az A2 ehliyetine sahip olması gerekiyor tarzında bir açıklamada bulunulmuş. Dediğim gibi şehir içi kullanıma yönelik oldukça farklı seçenekler. Bu arada şehir içi kullanım demişken birazdan bahsederiz belki. Fiat Citroen Ami'nin kardeşi Topolino'yu da Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Birazdan ondan da bahsederiz ama şu an için Carver'ın ben fiyatlarından söz edeyim. Çünkü cep yakan ve dikkat çeken kısım burası. Yani bir otomobilden bahsetmiyoruz, bir araçtan bahsetmiyoruz ama baktığımız zaman Carver S Plus'la fiyatların 599 bin TL seviyesinden başladığını görüyoruz. Carver S Plus'ın böyle mandalina turuncusu, koyu gri renkleri kombine eden LED far paketli versiyon ise 739 bin TL'ye çıkan bir fiyat söz konusu. Ya, bu arada hocam.
Evet. Hemen Çinliler bir benzerini yapsın kardeşim ya. Şimdi öğretsin mi yani bunlar, illa acı yoldan mı öğreneceksiniz bunu? Bu arada tabii ya hakikaten çok tatlı. Ben de bir şimdi baktım da ya şu görüntüler falan çok keyifli. Kullanımı da çok keyifli belli. Ama yani şimdi bilmiyorum tabii teknolojisinden mi nedendir ama hani vallahi bunu bir Çin'in eline düşmesin yani. Hollanda'da üretiyoruz da 700'e böyle 500-700 arasına gelirsen bir Çinli de bununla ben yapar yani aynı sağlamlıkta ve fonksiyonda bir benzerini çıkartırsa üzülürler bence, bilmiyorum ama çok keyifli görünüyor tabii. Ama demek ki belki şey mi yani, özel bir kitleye mi hitap edecek, demek ki belki de öyle olacak. Evet. O zaman tabii ayrı, çünkü yani bir motosiklet kullanmaktan çok daha güvenli görünüyor ve bir taraftan da tabii işte kapalı olduğu için de keyifli, elektrikli olduğu için de bir ayrı bir güzelliği de var. Böyle bakınca çok tatlı hakikaten. Bu insanı çeken eğlenceli bir tarafı da olduğu muhakkak. Fakat demek ki niş bir şey olacak. Çünkü öbür türlü bana pek yani nasıl satacaksın yani? Citroen Ami.
Evet, fiyatlarla ne kadardı? Dediğim gibi çok özel bir kitleye hitap edecek muhtemelen.
Evet. Ami ne kadardı mesela? Citroen Ami herhalde 200-300 bin civarında mıydı?
Yok. Yani 200-300 bine şu anda Türkiye'de yapma o fiyatları bir şey bulman çok mümkün değil. Onun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 430 bin TL bandında.
Ya şu hocam anda. Şimdi o 430'sa buna da adam verir 500 ama yani şimdi. Ama bunda da 45 yapacak değil mi? Bunda da aşamayacak, 45'in üstüne çıkamayacak mı?
Evet, yani bunun R Plus versiyonu da 639 bin TL. Hadi özel renklisini almadın, LED far paketinden de vazgeçtin. 599 bin TL yani 600 bin TL satış fiyatı var.
450 bin lira mı vereceğim, 600 bin lira mı vereceğim diyorsun.
Ya bunu tabii alacak menzili adam, tabii biraz daha yüksek. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Ami'de 75 kilometre bir sürüş menzili var. Mesela bunda 130 kilometreye kadar çıkıyor sürüş menzili.
Yani bu şimdi buna bakınca, ya tabii ikisi de ayrı keyif ama buna bakınca bu çok keyifli görünüyor. Bunda da iki kişi binebiliyor belli ki. Bu daha imza bir araç olmuş. Ama tabii... Evet ama şey değil tabii, belli ki net olarak. Burada mesela sitesine girdiğimde şurada bir kargo versiyonunu görüyorum.
Evet, kargo versiyonları da var.
Ha, yani belki dedim hani şeydir ama ya bu kardeşim bu kargoyu adam buna bu parayı verdikten sonra zaten şey yapar. Hani ne bileyim onu gider Çinli bir tane model alır kendine. Babalar gibi de doldurur. Yani temizlik için bunu kullanmazsın. Türkiye'de nasıl kullanacak? Baksana koymuş buraya temizlik malzemeleri var. Şaka mı yapıyorsun?
Evet.
Hani temizlik şirketi bunu alacak 700 bin lira buna para verecek de bir şey yapacak olmaz abi. Yok. Ben böyle diyorum adam rekor kuruyormuş falan neyse. Peki tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Hemen tekrar madem öyle dönelim bakalım gündemimize. Sıradaki haberimiz bu sefer güzel bir haber değil mi? Bakalım güzel bir haber. Şöyle bir gösterelim. Audi'den geliyor. Buyursunlar.
Audi A3 yani aslında çok yakından tanıdığımız bir model. 1996 yılından bu yana 3 nesil devirmiş ama son en azından böyle uzun zamandır sadece makyajlanarak yoluna devam eden böyle güzel sevilen bir model. Hem Sportback isimli böyle hatchback versiyonu var hem sedan versiyonu var. Şimdi yeni makyajlı versiyonları artık tanıtıldı. Burada sedan ve sportback versiyonlarıyla beraber devam ediyor ama Audi A3 ailesine yeni bir gövde tipi diyemeyiz ama versiyon diyebiliriz burada. Cross tarzı detaylara sahip All Street versiyonu da yeni geldi. Makyajla beraber aileye dahil oldu. Burada makyaj neler getiriyor? Tabii ki çok kısıtlı güncellemeler var tasarım tarafında. İşte dış tasarımda yeni LED tasarımı bu Audi'nin yeni modellerinde gördüğümüz ve benim çok beğendiğim en azından grafiklerini ve teknolojisini çok beğendiğim LED farlar var. A3'te de artık o LED farları görüyoruz. Tabii ki üst paketlerde Matrix LED teknolojisi kullanılıyor. Bunlar tamamen yenilenmiş. Ön panjur yenilenmiş, biraz daha eskiye göre genişlemiş ve daha düz görünüyor gibi ufak tefek detaylar var. Yeni jant tasarımları da tabii ki özellikle ben All Street versiyonundaki jantları bayağı beğendim. Çift renkli böyle gri ve siyah kombinasyonuna sahip 5 kollu jant tasarım var. Oldukça yakışmış bu araca. Bu tarz detaylar mevcut. İç tarafta da tabii ki bazı değişiklikler var. Nedir bunlar? Yeni havalandırma menfezleri var. Kabin aydınlatması yenilenmiş. Orta konsol tamamen yenilenmiş. Burada ayarlanabilir kol dayama özelliğine sahip artık farklı bir tasarım söz konusu. Tüm Audi A3 modellerinde 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor ve 4 adet Type-C, USB-C girişi var. Artık biliyorsun eğer kablosuz yansıtma özelliği Android Auto ve Apple CarPlay yoksa yansıtma açısından, bağlanabilirlik açısından bu USB girişleri oldukça iyi. Bu yüzden tabii 4 adet standart olarak sunulması gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Evet. All Street versiyonu demiştim. Biraz daha cross detaylara sahip. Nedir bu? İşte baktığımız zaman ön tamponda, tamponun alt kısmında, bu havalandırma hava girişlerinin kenarlarında, marş piyerlerde böyle gri koruma plakası şeklinde detaylar var. Hemen çamurluk uçlarında da ince siyah plastik dodiklere yer verilmiş. Bunlar nedir? İşte crossover'larda, SUV'lerde gördüğümüz detaylar. Burada araca biraz daha işte maceracı ruhu, biraz daha böyle hafta sonu doğa kaçamaklarına yönelik sunulması açısından, öyle bir algı yaratması açısından güzel tasarım detayları. Bu arada sadece tasarım konusunda birazcık farklılık yok. Yüksekliği, yerden yüksekliği de standart araçlara göre yanılmıyorsam 30 milimetre civarında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Evet öyle görünüyor zaten. Evet.
Evet, evet öyle de görünüyor zaten. Evet. Gösteriyor. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Otomotiv dünyasında işte elektrikli araçları konuşuyoruz, otonom teknolojileri konuşuyoruz ama bazı kullanıcıların hoşuna gidecek, bazılarının hoşuna gitmeyecek bir şey daha var. O da bazı fonksiyonların abonelik şeklinde sunulması. Mesela araçta donanım olarak atıyorum koltuk ısıtma var ama sen bu koltuk ısıtmayı aktif edebilmek için aylık üreticiye hocam, para ödemen gerekiyor.
Allah aşkına ne yapıyorsun?
Aktif edebilesin.
Ya tövbe ne diyorsun sen ya gerçekten mi ya?
Evet aslında bazı üreticiler bunu deniyor. Mevcut modellerinde bunu kullananlar da var. Yeni A3 ailesi de seçili pazarlarda, bazı pazarlarda bu aylık veya işte yıllık abonelik şeklinde fonksiyonlarla sunulacak. Mesela İngiltere gibi bazı pazarlarda adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi fonksiyonların abonelik şeklinde aktif edilebileceğini görüyoruz. Buradan My Audi uygulamasıyla kişiler İşte ben bu uygulamayı abone olmak istiyorum diye Audi'ye bildirim gönderip ücretini ödeyip bu adaptif hız sabitleyiciyi aktif edebilecekler. Burada aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık veya ömür boyu şeklinde tarifeler var. Bunların farklı ücretlerini ödeyip bu şekilde kullanabilecekler.
Bombaymış ya vallahi, yani şoka girdim şu an. Şaka zannettim de bayağı ciddi. Yani tamam, şöyle anlıyorum. Yani bir arabada var, arabayı satın alırken işte seçiyorsun, yani işte seçiyorsun derken şu özellikler var ama kapalı onlar. Yani onları sen belki işte resmi olmayan bir yoldan açtırabiliyorsun. İşte o zaman diyorlar ki garantisi etkilenir mi etkilenmez mi falan filan diyorsun, bir şey diyorsun ama evet, genelde bunu yaptırabiliyorsun. Ama şimdi senin söylediğin, hani bu özellikler var ama açtırmak istiyorsan bana bunun için bir kira öde abi. Ben her ay sana Netflix'e para öder gibi sana bunu ödeyeyim. Yani bu şuna benziyor. Netflix alıyorsun, tamam mı? Diyelim ki şuna da benziyor. Netflix alıyorsun. Sonra da diyor ki sana, abi diyor ben sana bütün filmleri göstermiyorum. Bazı filmleri göstermeyeceğim. Sen biraz daha film istiyor musun? Bak çok güzel macera filmlerim var benim aslında. Belki de sen de seversin, belli olur. Ama onun için bana bir işte 10 lira daha atman lazım aylık.
Evet.
Kardeşim bu araba yani nasıl bir iş bu, anlamadım ki. Ya çok bana çok saçma geldi ama hani şöyle olsaydı olurdu. Kiralıyorum ben bu arabaları. Kiraladığım zaman da kiraladığım adamlara bu özelliği işte vereyim ya da vermeyeyim. Hani filo kiralıyorum. O filo böylece işte diyecek ki ya sen hangi özellikleri istiyorsun? Daha düşük maliyet istiyorum ben. Önemli değil adaptif bilmem nesi olsun falan. Tamam oldu, ben sana öyle veriyorum dersin. Ama yani ben gideceğim arabayı alacağım. Bileceğim ki bu arabada bu var ama kullanmak için buna aylık para ödeyeceğim. Yani arabadaki herhangi bir şeye aylık para ödemenin fikri bana... Bilmiyorum hani şimdi bu sefer de demin kar burada dedim, böyle büyük konuştum. Şimdi burada da böyle konuşuyorum. İnşallah hani bu da olmaz, millet şey dermiş falan. O abi en güzeli bu, ben bayıldım bu sisteme falan derse şaşırırım ama. Yani ben hayatta böyle bir şey için en azından Türkiye'de ben para verilebileceğini bunun. Tabii ki verecek olan mutlaka olur ama Türkiye'de bunu böyle abonelik sistemiyle arabada var olan bir sistemi kullandırtmadan verme ihtimali fikrinin hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. Umarım Audi Türkiye için böyle bir şey düşünmez ama tabii Türkiye için ne düşünüyor diyeceğim. Yani zaten fiyattan başka bir şey belki de düşünmüyorlardır yeri gelince. Hani vergiyi kurtaralım da abi gerisi çok dert değil. Yani şu sınıfa
sokalım da falan. Ya şöyle, ben bir fonksiyonu satın aldığım araçta kullanmak istemiyorsam, yani olmasını istemiyorsam ve Türkiye'ye bana bunu sırf bu özellik aktif değil diye daha ucuza verecekse benim için okey. Ben onu abonelik olarak kullanmam. Onu kullanmak isteyen de abonelik olarak satın alır, kullanır.
Tamam.
O açıdan mantıklı.
Yani ama bu var diye fiyatına katarsan bunu, yani katıyorsan, yani bu arabada her şey var. Hadi tamam ver de bana öyle vermiyorsun ki onu zaten. Bana abonelikle veriyorsun onu. Eğer evet. Ya kullanmak istiyorsan açıyorsun abi falan diyemez dememesi lazım. Ama dediğin gibi ise ama o zaman da şöyle olacak yani. O aslında o özellik arabada var ve onun maliyetini zaten nedir? Audi mesela aslında zaten ona mutlaka koyuyor olması lazım. Ya bana bir arabayı veriyor ve içerisinde atıyorum xenon farlar var ama xenon farın ya da işte hani LED, matrix led var. Onun ücretini benden almıyor olmasını düşünemiyorum. Yani sadece kiralayacağım için diyor ama biraz şey geldi, zor geldi ama inşallah dediğin gibi olur. Öyle olursa hani olur. Abi tamam ya ver işte full olsun. Güzel. Ben ister yazarım, ister açarım, ister açmam ama ben ucuza alayım diyorsan vallahi evet çok şaşırdım ya şu anda. İlginç bir haber geldi. Vaa süper. Keşke böyle açsaymışım konuyu. Çok sevdim gerçekten. Peki yine aynı grubun, yani Volkswagen grubunun bir başka yenisine gidiyoruz o zaman. Türkiye'de fiyatı ve özellikleri açıklandı. Türkiye'de sevilen Passat, ki burada çok konuştuk aslında Passat'ı. Nedir diye sana tekrar dönüyorum sevgili Barış.
Şimdi Passat dediğin gibi Türkiye'de en sevilen otomobillerden bir tanesi. Hatta sedan versiyonu Türkiye'de en popüler, artık böyle hani üst segment, biraz daha orta üst segment diyebileceğimiz araçlar arasında en popüler seçeneklerden bir tanesiydi. Volkswagen'in de Türkiye'deki aslında en büyük başarılarından bir tanesiydi bence Passat. Ama biliyorsun yeni nesilde hem Avrupa'da hem Amerika'da Türkiye'de popüler olan sedan versiyondan vazgeçildi. Avrupa'da sadece işte şu anda gördüğümüz Variant isimli Station Wagon versiyonuyla beraber geliyor. Türkiye için de bu durum aslında farklı değil. Türkiye'de artık yeni nesilde sadece Station Wagon gövdeli Passat'ı görüyoruz. Yani şu anda Türkiye'de satışa sunulan bu sedan versiyon artık yok. Bunu başta tekrar belirtmiş olalım.
Yani umarım, çok özür dilerim, hemen araya gireceğim. Umarım şöyle bir şey, seninle konuştuk bunu daha önce. Station Wagon arabalar Türkiye aile yapısına ne kadar uygun olsa da Türkiye'de pazarda çok rağbet görmeyen arabalar. Hani, evet. Passat elde ettiği başarıyı buna çevirip de buradan bir hareket yakalar mı? Bana göre çok zor ama inşallah o başarılı olur. Öyle olursa Türkiye'deki bu station wagon arabaya olan hani Kartallar ve Toroslar dışında bir tekrar ilgi gösterebilirse, başarabilirse Passat bunu, yani kaputundan öperim diyeyim, yani öyle diyeyim. Gerçekten başarılı bir iş olur. Ama tabii enteresan, bakalım nasıl bir şey olacak. Zor görünüyor. Evet, buyursunlar. Sözünü kestim, kusura bakma lütfen.
Yok, estağfurullah. Dediğin olay gerçekten zor şu anda. Özellikle Türkiye piyasasında hani hala sedanların hakimiyetini aslında böyle yavaş yavaş yeni modellerde en azından SUV'lar ve crossover'lar alırken station wagon'ların kendine yer bulabilmesi hala zor. Bir türlü onlara sıra gelmiyor işte. Bizde sedan popülerdi, şimdi SUV'ler popüler olmaya başladı. Gerçi dünya genelinde böyle. En azından Avrupa'da station wagon'ların kendine özel bir yeri var. Yine tercih ediliyorlar aile arabası olarak. Doğru. Ama işte Türkiye'de ikinci el algısı, ya bu arabayı alsam satabilir miyim şeklinde düşünceler biraz daha station wagon segmentini öldürüyor bizim pazarda. Yine Passat'a dönecek olursak tabii ki farklı motorlarla Türkiye'de satışa sunuluyor. Bunlar işte 1.5 TSI 150 beygir güç üreten 2.0 TDI veya 2.0 TSI 265 beygire kadar çıkıyor. Yani 150 beygirden çıkıp 265 beygire kadar sunulan farklı seçenekler var. 4 tekerlekten çekişli versiyonlar var ama giriş seviyesinde 4x2 olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 e-TSI motorlu 150 beygirlik versiyon 2.433.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve en üst versiyonlarda dediğim gibi 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda 4.318.000 TL seviyesine kadar çıkıyor diyebiliriz. Wow. Aslında Volkswagen için bu fiyatlar yüksek görülebilir ama variant versiyonu Volkswagen'in her zaman pahalıydı. Hani bir evet, tık üstteydi seviyeler, işte 4 tekerlekten çekişli versiyonlar olsun, evet, her tabii zaman üstteydi ama bu da gerçekten üzerine katarak biraz daha gelmiş. Yani bu fiyatlar, az önce dedik ya, hani station wagon sevilebilir mi Türkiye'de, burada biraz daha öne çıkabilir mi bu Passat'la, en azından bu fiyatlarla biraz zor olduğunu evet, söyleyebiliriz net bir şekilde. Ama onun dışında çok şık bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Yeni nesilde özellikle değişen gövde tasarımı, biraz daha Volkswagen'in böyle ID serisi elektrikli araçlarına evet, yaklaşan tasarım detayları bu araçta oldukça şık görünmüş. Ben genel olarak station wagonları seviyorum. Volkswagen'in Passat modelinde de aslında bir station wagon olarak oldukça güzel bir tasarım dili kullanmış. Biliyorsun Volkswagen %100 elektrikli araç tarafında da ID.7'nin Tourer versiyonuyla bir station wagon çıkardı karşımıza. İkisi bir, yani hani bu sırf içten yanmalı motorlu diye onun yanında böyle çok klasik, çok demode görünmüyor. Bunun tasarımı da oldukça güzel olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman MQB Evo platformu üzerine yükseliyor. Yeni platform üzerine yükselen bir araç. Tabii ki eski varyanta göre, bir önceki Passat'a göre boyutlarında gelişme söz konusu. En azından 144 km yani 14 santim boyu uzamış. Toplamda 4.917 mm'ye kadar bir uzunluğa ulaşmış. Daha eskisine göre daha görkemli, daha heybetli görünüyor. Evet. Bunun dışında bagaj hacminde de eskisine göre 40 litre artış var. 690 litre arka koltuklar aktifken, arka koltuklar katlandığında ise 1920 litreye kadar geniş, büyük bir bagaj hacmi sunuyor. Evet. Tabii ki station wagonların en büyük artılarından bir tanesi bu. Bagajlarının hem tavanın uzun olması sayesinde doğru, kocaman bir bagaj sunmaları bize çok pratik, özellikle aileler için pratik bir kullanım sunuyor. Farklı donanım seviyeleri var burada. İşte Business'la başlıyor, Elegance, R-Line'la devam ediyor. R-Line versiyonları tabii ki en pahalı olanları. R-Line'lar eskilerine, diğerlerine göre biraz daha sportif detaylara sahip. Bir R olmasa da en azından sportif detaylarla, tasarım olarak en azından sportif detaylarla karşımıza çıkıyorlar. Sen beğendin mi Passat'ın tasarımını, nasıl buldun? Özellikle yani, fiyatlarıyla evet, beraber.
Ya fiyatlarıyla beraber tabii senin söylediğin kritik şey bence burada fiyat noktasındaki, işte bir Volkswagen alacaksan eğer, hani fiyatlar nasıl diye baktığında, o zaman tabii iş değişiyor. Ama tabii insan, yani hani öyle bir şey olsa 4 milyonun olsun 4 çekerini al, yani hani o insan böyle bir şey ister böyle bir araçta. Hakikaten hem güvenli hem güçlü hem de kaslı ve rahat da kullanabileceğin, ailece rahat kullanabileceğin bir araç tabii ki ister. Böyle bakınca çok insana cezbediyor doğrusu. Fakat Dediğin doğru. Yani bunu ben aldım da yani işte ömür boyu kullanacak mıyım? Satarken zorlanacak mıyım? Bilemiyorum. Ben biraz tabii arada kalıyorum. Bu arada benim şimdi komik gelecek ama şurada bakayım gösterebilirsem ya benzin deposu kapağı nedense çok dışarıda görünüyor bana göre. Bir ona takıldım konuşurken. İlginç geldi ama.
Yani belki şöyle açıdan açıdan öyle görünüyor olabilir.
Ya bak şimdi ben de öyle dedim. Şimdi şurada başka bir şey göstereceğim. Şunda da böyle çok görünüyor. Şu kenarda yandan görünüyordu. Yandan görünürken de dedim ki ya dedim bana mı öyle göründü dedim ama bir tane daha kalede göstereceğim şimdi. Mesela şurada da mesela biraz böyle sanki açık mı dedim. Başka var
bence
mı?
Bence açıdan kaynaklı. Mesela bir önceki ön çaprazdan gösterdiğin görselde mesela tam düz görünüyor.
Tamam bir dakika. Yok bu değil.
Mesela az önceki gösterdiğinde tam düz görünüyor.
Ha şunda.
Evet.
Yok, buna düz görünüyor. Evet doğru. İlginç hakikaten. Yani şurada bana nedense böyle bir alttan dediğin gibi evet öyle bir şey olabilir.
Muhtemelen daha açıdan kaynaklı.
Evet evet. Neyse değilse de buradan Volkswagen mühendislerine sanki düşüyormuş gibi. Neyse tamam vurmasınlar beni. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel araç. Bilmiyorum zor görünüyor. Yani işi zor görünüyor ama umarım başarılı olur. Hani çok isterim çünkü ben seviyorum. Senin gibi ben de yani station wagon araç seviyorum. Büyük arabayı seviyoruz. Ama tabii bizde bir SUV tutkusu zaten varken bir daha station wagon acaba orayı doldurabilir mi? Bence çok zor.
Evet, SUV'lerin popülerliği bu kadar artarken, katlanarak devam ederken zor.
Yani öyle diyelim. Peki şimdi gelelim. Yine tabii aynı ailedeyiz. Hala çıkamadık. Volkswagen ailesindeyiz yine. Bu sefer ekranda şimdi göreceğiz. Evet görüldüğü gibi. Rengi de ne kadar güzelmiş bunu böyle diyeceğim. Evet. Ne oldu Porsche'la ilgili bu yani bu nedir kardeşim? 1092 beygirlik bir yani arkadaş
ya. Bunlar artık oyuncak ya. Hani.
Vallahi billahi bu ne ya?
Gerçekten oyuncak yani. 1092 yani, beygirlik bir elektrikli otomobil.
Hani bana biz coin konuşurken.
Evet, erişemeyeceğim için herhalde.
Ya biz coin konuşurken mesela şey diyorsun hani işte sıfır attı falan. Hani işte atıyorum 100 liraya almışsın 1000 lira olmuş mesela. Oo uçuyorsun falan. Kardeşim zaten bunun yani bir sıfırını at veya bir basamağını at. 109 beygir ediyor. 109 beygirle herkes yani ortalama olarak herkes bu ve altındaki araçlara sahip. Sen 1092 beygirlik diyorsun. Nasıl bir şey olabilir bu araba? Ne şey mi görüyorum? Nürburgring mi görüyorum burada kenarda detay olarak acaba? İtalya Monza mı o neresi? Nürburgringmiş okey. Evet.
Laguna Seca'da tanıtılmış. Orada bir tur rekoru kırmış. Kaliforniya'daki. Bir de daha sonrasında Nürburgring'de de bir rekor kırdı diye biliyorum.
Hemen evet sanki de bir... evet burada da yazıyor. Yılın başlarında Nürburgring'de bir seri üretim rekoru kırmış. Senin de yazdığın gibi enteresan hakikaten ya. Yani bunlar da şey dünyanın ama, gerçekten çok fantastik pistleri.
Evet. Ya bu aslında tam bir biliyorsun Taycan, Porsche Taycan elektrikli otomobillerde en gelişmiş elektrikli otomobillerden birisi olarak piyasaya çıktı. 800 voltluk elektrik mimarisiyle dikkat çekiyordu. Yani hatta günümüzde ondan çok çok daha sonra çıkan elektrikli otomobillerde bile sadece 400 voltluk mimari bulunurken Taycan 800 voltluk elektrik mimarisi dikkat çekmeyi başarmıştı. Daha performanslı bir elektrikli araç olarak karşımıza çıktı. Ama en nihayetinde böyle yani dört kapılı bir yol otomobiliydi baktığımız zaman. Ama
evet.
bu gördüğümüz Turbo GT versiyonu tam bir pist canavarı olmuş. Yani 1092 beygirlik.
Söyleyemedi güçten, adam. Beygiri evet. Söyleyemedi. Bak o kadar alışmamışız
evet, gerçekten
ki.
Gerçekten öyle 1092 beygirlik güçten. Bunu net bir şekilde anlıyoruz. Tam bir pist canavarı olmuş. Yani al bunu pistte rekor kır. Yani bunun için yapmış adamlar. Bir gövde gösterisi olarak bence ortaya çıkarmışlar ve gövde gösterisi yapmaya da devam ediyorlar. İşte pistlerde böyle rekor kırarak. Güzel bir araç olmuş. Tasarım olarak özellikle ben de gövde rengini çok beğendim. Farklı renkli bir tasarımı var ama baktığımız zaman neler var bunda? Evet. Turbo GT versiyonda. Turbo S'in yani normal daha önceki ürün gamındaki en üst versiyon olan Turbo S'te kullanılan çift motorlu güç aktarım mekanizmasının yükseltilmiş bir versiyonu kullanılmış bu araçta. Hatta yarı iletken malzeme olarak silikon karbür kullanmışlar ve daha güçlü daha verimli bir invertör tarafından desteklenmiş bu sistem. Böylece tabii ki çok yüksek bir güce çıkarılmış. Tabii ki bu 1092 beygirlik güç baktığımız zaman her zaman sürekli güç mü? Elektrikli otomobillerde bu çok mümkün olmuyor. Maksimum güce her zaman sürekli olarak elde edemiyorlar biliyorsun. Bir sürekli bir güç var, bir de maksimum güç var. Bunda da farklı. Mesela bunda sürekli güç 777 beygire çıkarılmış bu yapılan güncellemelerle. Ama işte kalkış kontrol, launch kontrol dediğimiz özellik var ya, bununla beraber 2 saniyelik süre için en azından kalkışta 1092 beygir maksimum güce ulaşabiliyor otomobil. Baktığımız zaman pistlerde rekor kırması açısından da aslında yani, iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün.
Yani ben mesela şunu dedim, bitti şu an bu arada. Yani ben mesela dedim, yani bir işte iki kelime daha söyledim, bitti abi. Yani bu kadar zaman içerisinde diyorsun ki bu araba 1092'ye çıktı diyorsun. Bu korkunç ya. Yani düşünebiliyor musun? Evet. Yani şunu söyler ya, uçmaya başladık abi falan gibi bir durum söz konusu. İnanılmaz. Çok gerçekten bunu deneyimlemek lazım. Ya sen tabii bu arada Alp'in deneyimlemedin mi onu da anlatacağım. O videoyu da o yüzden bekliyorum ama Alp'in heyecanını da bekliyorum. Onu da bakalım ne olduğunu da merak ediyorum. Onu da söylemeyeyim şimdi, hadi karıştıracağım orayı ama. Ama bu tip araçlardaki o deneyimler tabii ki böyle kapalı alanlarda, insanın güvenebileceği, huzurlu olabileceği yerlerde hoş olabilir doğrusu. Yine kestim sözünü ama pardon.
Yok estağfurullah. Yani şunu belirtiyorum. Turbo GT'nin zaten şu ana kadarki en güçlü seri üretim Porsche olduğunu belirtmeye gerek yok. 1092 beygirden söz ediyoruz. Bu arada 1340 Nm maksimum tork var. Bu da çok inanılmaz bir değer. Aslında bu değerler bazıları için, otomotiv dünyasını yakından takip eden bazı kişiler için çok şaşırtıcı gelmeyebilir. Çünkü özellikle elektrikli otomobillerde artık bu güçlere en azından böyle süper otomobil olarak alışır olduk. Çünkü bazı otomobillerde 3 hatta 4 elektrik motoru kullanıldığı için bu tarz güçlerin ulaşılması çok zor değil günümüzde. Ama baktığımız zaman Taycan'ın çift motorla bu güce ulaşabilmesi ne kadar verimli, sistemlerin ne kadar iyi çalıştığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Aracın 0-100 km/saat hızlanmasına baktığımızda 2.2 saniye olduğunu görebiliyoruz. Hatta opsiyon olarak sunulan bir paketle 2.1 saniyeye kadar düşüyor. Yani aracın, düşün, araçta pisttesin, gaz pedalına köklüyorsun ve 2.1 saniyede 100 km/saat hızla çıkabiliyorsun. Çok çok heyecan ya, verici bence.
Ya, 0-200 gerçekten.
Süresi de 6.6 saniye veya işte yine paket kullanılırsa 6.4 saniyeye kadar düşüyor. Yani Türkiye'de kullanılan birçok otomobilin 0-100 süresinden daha hızlı bir 0-200 süresi var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Son hız ise 360-306 km/saatte sınırlanmış durumda.
Evet, sen bu arada yani küçük ekranda olacak ama ben bir taraftan saydım böyle 6 saniyeyi. Yani bu kadar zaman içerisinde 200, yani o yani gerçekten çok enteresan. Tabii bunu böyle söylüyoruz, elektrikli araçlardan falan da bahsedince hepsi hız sınırıyla geliyor. Yani böyle tüm elektrikli araçlar falan böyle, yani Porsche'un işte böyle bir cihazında, böyle bir aracında bundan bahsediyorsun ama normalde işte 140'la sınırlandırılmış, 150'yle sınırlandırılmış gibi hız sınırları geliyor. Olmayınca haber oluyor bir nevi, yani bu sınırlar olmayınca haber oluyor. O yüzden oradaki işler farklı. Ha, olmasın. Ben de bu arada bunun taraftarı da değilim yani. Keşke benzin, yani yakıt içten yanmalı araçlar içinde bu sınırları olsaymış da işte daha az belki de kaza mı olsaymış, bilemiyorum. Çünkü o saçma sapan videoları görüyoruz bazen, işte gazlayan, uçan, sonra trafikte terör yaratan, maalesef kendi canlarına ve başkalarının canlarını kasteden, işte hatta yani geçen yine Porsche'la maalesef şu meşhur Eylem Tok ve oğlunun yaptığı, daha doğrusu oğlunun yaptığı, yaşı küçük olan, 18'den küçük olduğu için isminin verilemediği yaptığı kazada da gene Porsche vardı. Zannediyorum Taycan vardı galiba. Yani hani bunları duyuyorsun, ediyorsun. Yani o yüzden hani keşke bunlar engellenebilse. Keşke bu arabayı alıyorsan zaten git yani bunu pistte kullan. Zaten bunu aldıysan bunu pistte, bunu basacak edecek paran olması lazım. Yani niye gelip de yolda insanların canına kastediyorsun? Veya tabii daha da orada o örneği konuşacak olsak, kardeşim ehliyetin yok, bir şeyin yok, bunu sana veriyorlar, seni bir de, neyse şimdi otomobil gündem programında buna girmek istemiyorum ama girmeyeyim, can sıkıntısı olmasın. Çünkü nasıl olsa uzunca bir süre bu can sıkıntısı olarak hayatımıza devam edecek. Kitabı falan herkes söylüyor ya, çıkarsa da böyle şaşırmamak gerekecek diye bir şeyler vardı. Evet, zannediyorum bu haftalık bu kadar galiba, değil mi?
Evet, son haberimiz
tatsız,
de buydu.
Biraz tatsızlaştırdım, kusura bakma ya. Tam son anda şöyle bir şu ekranı kapatayım. Porsche'la bunun bilgisi yok, yanlış anlaşılmasın. O da Porsche'lu da yani. Bir ara şey geyiği vardı işte. Ferrari herkese araba satmıyor. İşte sen bakalım Ferrari almaya uygun musun falan diye. Ama da yani ikinci ellerinde bile karışıyorlar gibi bir muhabbet vardı. Tabii ki öyle bir şey zannediyorum sürdürülebilir ve kontrol edilebilir. Belki sıfır alırken yapıyorlardır ama yapıyorlardı veya. Ama şu an öyle bir şey ne kadar mümkün bilmiyorum. Ama şey duymuştum işte, Almanya'da bir tane gurbetçi LPG takmıştı Ferrari'sine. Gidip onu Ferrari onlardan satın almıştı. Yani işte yapma evet, bunu falan deyip almıştı diye bir geyik vardı. Belki de yapıyorlardır böyle olunca. Belki de Porsche da yani işte gidip böyle yerlerde böyle zamanlarda ulan deyip hani gitsin o kazalı aracı gitsin alsın bir daha da bunlara vermesin gibi bir şey de olabilir. Ama tabii onlar gibi yüzlerce maalesef örnek var. Yani Porsche olmasa da kendi alabildiği araçlarla maalesef sorumsuz bir şekilde insanların canına, malına, malına hadi geçiyorum ama yani canına bu kadar kolay kast edilebilen bir ülke, ülkede işte durum bu. Evet, maalesef. Tatsız bir yere getirdim, kusura bakma diyerek sözü sana bırakıyorum. İyi haftalar diliyorum.
Teşekkür ederim. Ben de senin başta söylediklerini tekrar hatırlatayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanala abone olup bildirimleri açarak sonra videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki Oto Gündem videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.